Ayrım 7. Tarikat kuşatmasında Türkiye, Halidi Cehennemi, Rıza Zelyut, sayfa 65. Kutsallaştırılan politikacı. Bu süreçte sadece tarikat şeyhleri değil, rantın başında bulunan Tayyip Erdoğan da kutsallaştırıldı. İşte onu kutsayan açıklamalardan bir bölümü. 14 Kasım 2009, AKP Aydın İl Başkanı. Biz başbakanımızın aşığıyız. Başbakanımız Tayyip Erdoğan bizim için adeta ikinci peygamberdir. Of Belediye Başkanlığı sırasında Oktay Saral AKP ilçe başkanlığına yaptığı bir ziyarette şunu söyledi. Allah başbakanımızı bizim başımıza nasip ettiği için her gün iki rekat şükür namazı kılmamız gerekir. 16 Ocak 2014 AKP Düzce Milletvekili Fevai Aydın. Çünkü Türkiye'nin başında öyle bir lider var ki dünya liderliği kabiliyetinde ve Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var. AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin. Teşkilattaki arkadaşlarım Sayın Başbakanımıza yakıden sorular sordular, elini sıktılar. Sayın Başbakanımıza dokunmak bile inanın bence ibadettir, ben bunu söylüyorum. 16 Mart 2019, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP Şanlıurfa Eyyubiye Belediye Başkan adayı olan Mustafa Göktaş şöyle dedi. Türkiye'nin 81 ili ve ilçesi 31 Mart'ta AK Parti'ye oy verin, Erdoğan'a oy verin. Erdoğan'a oy verdikten sonra cennetin anahtarı cebinizdedir, bunu iyi bilin. Kutsal Dörtlü. Allah'ın özelliklerini taşıyor denilerek kutsallaştırılan Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu yeri doğru anlamak için sadece Gümüşhanevi İskenderpaşa hattı yetmez. Onun Kutsal Dörtlü'nün bir parçası olduğunu da görmek gerekiyor. Sözünü ettiğimiz Kutsal Dörtlü Halidi Kadiri kırması bir yapının ürünüdür. Bu dörtgenin bir köşesinde Kıbrıslı Şeyh Nazım bulunmaktadır. Hemen yan köşede ise Şeyh Nazım'ın müridi Kadir Mısıroğlu yer almaktadır. Kadir Mısıroğlu'nun yanındaki diğer köşede ise öğrencisi Tayyip Erdoğan durmaktadır. Peki dördüncü köşe kimindir? Bu köşede Şeyh Nazım'ın halife ilan ettiği Adnan Hoca'ya aittir. İşte Türkiye'de Halidi Kadiri Tarikat Koalisyonu'nun son dörtlüsü budur. Şimdi bu dörtgenin nasıl oluştuğunu saptamak gerekiyor. Kıbrıs'taki ajan tarikat. İslam dünyası batılı sömürgecilere sunmak için kullanılan elemanlardan birisi de Kıbrıs'ta imad edilen Şeyh Nazım'dır. Kadiri tarikatından gözükse bile tam bir Halidi Nakşibendi Şeyhi gibi davranan Kıbrıslı Nazım veya Nazım Kıbrısi 2014 yılında ölmüştü. Türkiye üzerinde de etkili olan Kıbrıslı Nazım'ın seyyidilikle hiçbir ilgisi olmadığı halde kutsallaşmak için seyyid olduğunu ilan etmiş, bunu çevresine kabul ettirmiştir. Böylece Hazreti Muhammed'in sonradan uydurulan kutsallığının taşıyıcısı gibi görünmüştür. İnsanlar bu kutsallaştırma sonucunda Orta Doğulu'ya veya Türk'e hiç benzemeyen bu adamı Arapların en kutsal soyundan birisi gibi kabul etmişlerdir. Kıbrıslı Nazım, İngilizlerin devletinin planlarına uygun olarak İngiltere'ye, ABD'ye, Kanada'ya giderek oradaki Müslümanları tarikat çemberine almaya çabalamış, bazılarını da ajanlaştırarak NATO için çalıştırmıştır. Nazım Kıbrıs'ı İngilizleri kutsamak için İngiliz kraliyet ailesi Hazreti Muhammed'in soyundandır diye açık açık yalan söyledi. Sonra Prens Charles sünnetlidir yalanını ortaya attı. Prens Charles da kalu belada Müslüman oldu sözüyle bir dönem oldukça konuşulan Kıbrıs'ı Prens'in Hüseyin'in adını aldığını da iddia etmişti. İngiltere tahtının ilk sıradaki varisi olan Prens Charles, Katar'a gittiğinde Arapça dersleri aldığını söylemiş, İslam kültürüne daima hayranlık duyduğunu açığa vurmuştu. Bu arada Prens Charles, doğa gönüllülerine seslendiği bir konuşmasında, dünyayı kurtarmak için İslam'ın izinden gidin diyerek tarikatçıların beklediği mesajı vermişti. Akademisyen yazar Ramazan Kurtoğlu, Nazım Kıbrıs'ı ile ilgili olarak bizzat tanık olduğu benzer bir durumu şöyle anlatmıştır. İngiliz istihbaratı belgelerinden yayımlanan bir bilgi var. Mossad 70 İslam tarikatını besliyor. Dipnot: Ramazan Kurtoğlu, tarikatları besleyen Mossad ve Nakşibendili. Clipfail, 13.10.2017, erişim tarihi 18.06.2019. Nitekim benim Kanada'da bulunduğum 1998-99'lu yıllarda evinde kiracı olarak bulunduğum kadın bir Müslüman şeyh gelmiş dinlemeye giderim dedi. Gittik. İlk defa gördüğüm şeyh Nazım Kıbrısı, Nakşibendi şeyhiymiş. Etrafında 7-8 çok güzel kız vardı. İngiliz istihbaratından oldukları belli. Şeyh Nazım, ey müminler, kardeşlerim, size bir sır vereceğim. İngiliz kraliyet ailesi Hazreti Peygamber'in soyundandır dedi. Ben bir sallandım. Herkes biliyor ki kraliyet ailesi Alman kökenlidir. Bu vatandaş biraz sallandıktan sonra size bir sır daha vereceğim dedi. Prens Charles doğuştan sünnetlidir ve Müslümandır. İslam üzerinde çok değişik oyunlar var. Nazım Kıbrısı bu çalışmaları yürütürken Türkiye'den birçok elemanı da kullandı. Bunların başında iki kişi gelmektedir. Birincisi Kadir Mısıroğlu, ikincisi de Adnan Oktar. Müslümanları İngilizlere bağlamak için böyle yalanlar uyduran Nazım Kıbrısı, İngiltere'de 1980'lerde Kadir Mısıroğlu'yla sıkı bağlantı içine giriyor. Kadir Mısıroğlu bu ajanın müridi oluyor. Londra'da birlikte çalışıyorlar. İngiltere ikisine de bakıyor, koruyor. Dipnot: Kadir Mısıroğlu'nun bunları itiraf ettiği video için bakınız Kadir Mısıroğlu, Şeyh Nazım Kıbrısı Hazretleri hakkında YouTube, 24.06.2012, erişim tarihi 18.06.2019. Kadir Mısıroğlu, Şeyh Nazım Hazretleri ve Kadir Mısıroğlu 1991, YouTube, 17.02.2014, erişim tarihi 18.06.2019. Kadir Mısıroğlu bir başka konuşmasında Türk ordusunu din düşmanı ilan ederken İngiliz ajanı Nazım Kıbrısı'yı övmektedir. Dipnot: Kadir Mısıroğlu, Şeyh Nazım Hazretleri ve Kadir Mısıroğlu 1991, YouTube, 24.06.2012, erişim tarihi 18.06.2019. Kadir Mısıroğlu kimdir? ABD'nin Yeşil Kuşak projesinde kullandığı elemanlardan birisi Nazım Kıbrısı ise bir diğeri de Kadir Mısıroğlu'dur. Öyle bir Türk ve Cumhuriyet düşmanıdır ki İstiklal Savaşı için keşke Yunan galip gelseydi diyebilmiştir. Şeyh Nazım'ın çömezliğini yapan Kadir Mısıroğlu elbette ki Şeyh-i Nazım gibi Amerikan sömürgeciliğinin Orta Doğu'yu elinde tutması, gariban İslam dünyasını dibine kadar sömürmesi için çalışmaktadır. İşte şu konuşması onun ABD'nin İslam coğrafyasını sömürgeleştirmesinden yana olduğunu, bu iş için raporlar hazırlayan bir ajan olduğunu da pek açık ortaya koyuyor. Büyük Orta Doğu projesi taraftarıyım. Burada Amerika bir menfaat elde edecekmiş. Etmeyecekse bana niye yardım etsin zaten? Babasının hayrına, amcanın oğlu değilse? Elbette onun da bir menfaati olacak. Aynen. Amerika'nın ihtiyacı petroller. Benim de ihtiyacım tarihi müesseselerime dönmeye. Bu menfaati mukabilinde bana yardımcı oluyorsa Allah razı olsun derim. Amerika'nın desteğiyle gelen ABD'nin kuklası bir halife gelse, gelsin de kim gelirse gelsin, hilafeti geri getirelim. Bunun ispatı nedir? Bu iş için Clinton zamanında çalışan heyetten bana da teklif geldi. Bu iş nasıl gerçekleşir? Ve Sübhanallah, ben durup dururken bu raporu yazmadım ya. Dipnot: Kadir Mısıroğlu Atatürk'e bedda, ABD'ye dua. Facebook 5.10.2017, erişim tarihi 18.06.2019. İşin düşündürücü yanı işte bu kişiyi Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Tayyip Erdoğan hocası kabul etmekte, ziyaretine gitmektedir. Sadece o değil, bütün AKP yöneticileri de ajan olduğu sözlerinden anlaşılan bu kişiye derin saygı duymaktadırlar. Kadir Mısıroğlu 5 Mayıs 2018'de öldüğünde Tayyip Erdoğan şu mesajı yayımladı. Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Erdoğan'ın damadı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da şunları paylaştı. Ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden güzel insan, baba dostu Kadir Mısıroğlu Hakk'ın rahmetine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Zaten AKP ile Kıbrıslı ajan Nazım arasındaki bağ bundan ibaret de değildir. AKP milletvekili yapılan Amerikan vatandaşı Merve Kavakçı, bu ajan şeyhi ziyaret etmiş, önünde eğilmiş, bağlılığını sunmuştur. Merve Kavakçı 2017'de Türkiye'nin Kuala Lumpur yani Malezya Büyükelçisi yapılarak ödüllendirilmiştir. Demokrasi düşmanı. Sadece İngiltere'ye değil papalık makamı Vatikan'ıyla da bağlantılı olan Kıbrıslı sahte Şeyh Nazım ve örgütü tam bir demokrasi düşmanıdır. Şu sözleri bunu pek açık olarak göstermektedir. Saltanat İslam'ın azamet ve ihtişamını temsil eden ilahi nizamın koruyucusu, demokrasi ise küfrün çirkin yüzünü örtmek için uydurulmuş, mesnetsiz, anlamsız bir zorbalar saltanatıdır, idaresidir. Dipnot bakınız www.saltanat.org. Millet egemenliğine şiddetle karşı olan Nazım Kıbrısi, hakimiyet milletindir ilkesini hakimiyet sultanındır diye kendince değiştirerek bir tür padişahlık peşinde koştuğunu şöyle söylüyor. İnancımız hakimiyet yalnız sultanındır. Mutlak sultan da yalnız Allah'tır. Beğenmeyen köyden kentten kendine seçimle sultan uydursun. Bizim sultanımız ezelidir, ebedidir, yok olmaz. Sizin sultanınız yukarısı naylon, aşağısı plastiktir. Demokrasi işte böyle uydurma bir sultandır. Demokrasi denen uydurma sultandan hayır gören kimse olmamış, ancak demokrasiyi putlaştıranlar senin putun, benim putum diyerek birbirlerine girmişler, yakmışlar, yıkmışlar, insanları zulüm kılınçlarıyla kesip biçip perişan etmişlerdir. İşte 1789 Fransız Büyük İhtilali, dünyayı altı üst etmiş, ayak takımı olan ihtilalciler Bastil Kalesi'nde hapsedilmiş, bir sürü ipten kazıktan kurtulan caniler Paris sokaklarına dalmışlar, önlerine gelen asil kişileri beşikteki çocuklarına varıncaya kadar giyotinin altına getirip başlarını koparmışlar, zayıf vücutlarını parçalamışlar ve Paris'i kan sellerine boğmuşlardır. İşte saltanattan sonra gelen demokrasinin ilk icraatı. Bu ihtilalde ölen ve öldürülenlerin sayısı kendi tarihlerinde 5 milyon küsur insan olarak kayda geçmiştir. Resmen bilinemeyen masum insanların hesabı ise resmen bilinenlerden ya daha az veya çoktur. Ve TC, Büyük Millet Meclisi'nde baş yerde yazılı olan hakimiyet ulusundur sözü yalan ve uydurmacadır ve ancak cahil kimseleri aldatmak içindir. Nitekim de 87 seneden beri bu yazıya rağmen millet toprağına ve tahtına sahiplik yapamamıştır. Hakimiyet ulusundur sözü yalan ve uydurmacadır ve ancak cahil kimseleri aldatmak içindir. PKK'lılara destek. Temel görevleri demokratik değerleri yıkmak olan tarikatlar sadece emek halk düşmanlığı yapıp zenginleri yüceltmekle kalmazlar. Bunlar emperyalist projelerin propaganda büroları olduklarından bölücü terörü de desteklerler. Bakın Tayyip Erdoğan'ın hocam dediği Kadir Mısıroğlu'nun şeyhi Nazım Kıbrısi, Türk ordusunun PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları nasıl şiddetle eleştiriyor. Sadece bu yazı bile onların Amerikan projesinin yani BOP'un elemanları olduğunu göstermeye yeter. Sarıyoruz. Çanakkale dalgalanan TC bayrağı mı yoksa Osmanlı İmparatorluk sancağı idi? Ve bu sancak altında düşmanı kahredenler acaba yalnız Türkler miydi? Yoksa şanlı Osmanlı ordusunun yarısı Kürt müydü? Eğer Kürt idiyseler ki buna hayır diyecek yoktur. O halde Çanakkale'de sinelerini siper eden Müslüman Kürtlerin bugün yurtlarını yakıp yıkmak ve onların evlat ve torunlarını merhametsizce öldürmek, bali olmayan çocuklarını yafta taşıdı diyerek 8-10 yıl hapse mahkum etmek. O mübarek şehitlerin hoşuna geliyor mu ve huzuru ilahide onlar ağlamıyorlar mı? O mübarek şehitler ki onlar ancak İslam için can vermişlerdir. Şimdiki yarısı Kürt Müslüman olan ordularımızın şanını arttırıyor mu? O halde derhal Kürt din kardeşlerimizin haklarını veriniz ve zulüm ellerinizi üzerlerinden çekiniz. Çekmezseniz ilahi gadab sizi helak edecektir. Söylenecek çok söz olsa da bu kadarı yeter. Bu yazı Kürt şehit kardeşlerimizin TC meclis ve hükümetine arzu halleridir. Dikkate alına. Dipnot bakınız www.saltanat.org. İşte Kadir-i Nakşibendi kırması son durağı Halid-i Nakşibendilik olan Nazım'ın zihniyeti budur. Tamamen demokrasi düşmanı, tamamen bölücü ve Türkiye Cumhuriyeti değerlerine savaş açmış bir zihniyet. Adnan Oktar devrede. Kıbrıslı sahte şeyhin yeni tip halifesi Adnan Oktar oldu. Nazım Kıbrıs'ı manevi oğlumuz diye seslendiği aynı zihniyetteki Adnan Oktar'ı övüyor. Övgüsünde onu velayet sahibi bile ilan ediyor. Yani Adnan Oktar İslam'ın velilerinden birisi haline getiriliyor. Şu konuşma bunu pek açık ortaya koymaktadır. Adnan kardeşimize de Cenab-ı Allah namaz için Yusuf peygamberin tecellisini ona giydirmek üzere ona halvet emreylemiş. Ümid ederiz ileriye doğru Adnan Bey'in yapacağı mükemmel hizmetler vardır. Velayet sırrı ile zahiri başka, velayet sırrı ile yapacağı ve yapmakta olduğu hizmetler vardır. Tebrik ederiz. Kendisi sabırlılardan yazılmıştır. Dipnot: Nazım Kıbrıs'ı, Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri Adnan Oktar'a peygamber huzurunda size bir rütbe giydirilmiştir diyor. Harun Yahya 13.8.2010, erişim tarihi 18.6.2019. https://www.harunyahya.web.tr'den okunabilir. AKP'lilerin önünde eğildi Şeyh Nazım bir başka konuşmasında Adnan Oktar'ı şöyle kutsallaştırıyor. Adnan Oktar'a peygamber huzurunda bir rütbe giydirilmiştir. Adnan Oktar sadece bir din hocası olarak değil bir bilim adamı havasında pazarlanmıştı. Bu yüzden de topluluk kendisini Bilim Araştırma Vakfı adı altında saklıyordu. Adnan Hoca burada özellikle evrim gerçekliğine karşı savaş yürüterek dindar çevrelerin desteğini alıyordu. DSP ANAP MHP koalisyon hükümeti döneminde 12 Kasım 1999'da İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın emriyle buraya operasyon düzenlendi. Polisler 85 BAV üyesini gözaltına aldılar ama gerici ittifakın karşı saldırısı, yargının kuşatılmasıyla Adnan Hocacılar buradan kurtulmayı başardılar. Kısa süre sonra AKP iktidara gelince aradıkları ortamı bulmuş oldular. Çalışmalarını hem tarikat örgütlenmesi biçiminde hem de bilime hizmet ediyormuş biçimde sürdürdüler. 2011 yılında Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı adıyla yeni bir örgüt de yarattılar. Para kaynağı olarak kullandıkları okumuş ve zengin gençlik arasına sızabilmek için geleneksel tarikat ritüellerinin yerine kadın erkek birlikteliğine dayalı görüntüler yarattılar. Kurdukları televizyonda bu görüntüleri yayımlayıp çekim merkezi oldular. Edindikleri müritleri kullanarak Amerika, İngiltere, İsrail gibi ülkelerdeki kripto yapılarla bağlantılar kurdular. Bu çalışmalarında Kıbrıs merkezli sahte şeyh Nazım'dan çok kuvvetli destek aldılar. Mehdi geliyor. Bundan sonra Adnan Oktar'ın etkisinin alt tabakalara indirilmesi için onun kutsallaştırılması devreye sokuldu. Oktar'ın Hazreti Muhammed'le bağı olmadığından seyyidlik üstünden gidemezdi. Bu yüzden onun Mehdi olduğu gündeme getirildi. Adnan Oktar zaman geçtikçe kendisini Mehdi diye göstermeye başladı. Kendisine sordular. Hocam size bir sorumuz olacak. Mehdi'nin özelliklerine baktığımda gözümde siz canlanıyorsunuz hocam. Siz Mehdi misiniz? Adnan Oktar bu soruya, benim böyle bir iddiam yok ama benziyor muyuz? Benziyoruz doğru dedikten sonra, alnı, kaşı, gözleri, burnu, boyu, omuzları, uydukları, sırtındaki ben, kuyruklu yıldız gibi, sakalının kenarıyla Mehdi'ye benzediğini söyledi. Böylece ortaçağ kitaplarına serpiştirilmiş, her mezhebe göre farklı farklı anlatılan Mehdi kavramını kendisine uydurdu. Adnan Oktar ile Halidi Ahmet Mahmud ünlü yani Cübbeli Ahmet arasında 2010 yılında Mehdilik tartışması başlamıştı. Ünlü Adnan Oktar'a yönelik deli raporu var. Kendisini Mehdi sanıyor. 100 sene de geçse Mehdi olamazsın gibi sözler söylemişti. Buna karşılık Adnan Oktar da Ergenekoncu sahtekar hoca diye karşılık vermişti. Adnan Oktar ve Ahmet Mahmud ünlü arasındaki tartışma bu gelişmelerden sonra mahkemeye taşınmıştı. Adnan Hocacı Nakşibendiler ile İsmail Ağacı Halidi Nakşibendiler arasında kopan bu kavga elbette ki ideolojik değil, alan kapma savaşının yansımasıydı. Kim daha çok halkı kandırıp yanına çekebiliyorsa o daha güçlü oluyor ve AKP iktidarıyla yürüttüğü pazarlıkta daha fazla mal, mülk ve devlet katmanlarında kadroya sahip olabiliyordu. Bu yüzden Adnan Hocacılar kendi liderlerini bozulan dünyayı düzeltmeye gönderilmiş öncü yani Mehdi olarak yüceltince İsmail Ağacılar isyan edip "Sen Mehdi olamazsın" dediler. Gel gör ki AKP iktidarı için sorun Mehdilik değil, Adnan Oktar ve ekibinin yaşam biçimiydi. Onların açık saçık toplantıları kadın düşmanı Halidi tarikatları kızdırıyordu. Ülkeye tarikatlar eliyle hakim kılınmaya çalışılan havaya Adnan Hocacıların yaşantısı uymadığından bir günde mafya örgütü ilan edilerek hapse tıkıldılar. Malları, mülkleri gibi Mehdilik de bir anda uçup gitti. 7. ayrımın sonu. Sayfa 74.